psikoloji frekansı. Hazırlayan ve sunanlar Ömer Akgül, Enise Akgül. Psikoloji frekansı.
Merhabalar efendim. Psikoloji frekansında tekrar sizlerle birlikteyiz. Cumanız mübarek olsun. Bugün sizlerle çok önemli bir konuğumu davet ettim. Onunla konuşacağız, sohbet edeceğiz. Yerel yönetimlerde ruh sağlığı, sosyal belediyecilikte toplum ruh sağlığı ile ilgili Ümraniye Belediye Başkanımız Sayın Hasan Can Beyefendi bizlerle birlikte Ümraniye Belediyesi'nin yürütmüş olduğu toplum ruh sağlığı hizmetlerinden bahsedecekler. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Evet, kendileri de bugün 10 Muharrem dolayısıyla aşure dağıtımına gitmek üzereyken davetimize icabet ettiler. Evet, çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir haftada, çok önemli bir programa, çok önemli bir konuk aldığımız için ben çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Evet başkanım, şimdi yerel yönetimlerin senedir sosyal belediyecilik yönleri çok gelişti ve ciddi anlamda güzel çalışmalara imza attılar. Yani toplumu sosyal anlamda kucakladılar. Ve bu bağlamda da belediyelerin yürütmüş olduğu hizmetler var. Bunları sosyolojik ve psikolojik açıdan biz psikologlar, psikolojik danışmanlar çok faydalı görüyoruz. Örnek olması açısından da sizlerin yaptığı çalışmaları diğer belediyelerimize, diğer belediyelerimizde yaşayan vatandaşlarımıza hani buradan paylaşalım ki güzellikler paylaşıldıkça artsın istedik. Birçok projeniz var. Ben onlara şöyle bir başlık olarak geçmek istiyorum. Sonra ayrıntılarını sizden alalım. Biz gönüllüyüz, biz öğretiriz dediniz. Engeli nedeniyle evinden çıkamayan engelli vatandaşlarımızın bu hani farklılaştırılmış, kendisini diğerlerinden ayrı yabancılaştırılmış psikolojisinden kurtulmasına ve topluma kazandırmasına yönelik bir proje yaptınız. Bunu biraz açıklar mısınız?
Evet. Oraya geçmeden evvel Ömerciğim, herkese hayırlı günler diliyorum, hayırlı cumalar diliyorum. Ve dün ayın Muharrem'in 10'uydu. Aşure günü olarak biliyoruz. Ve tabii bir taraftan Muharrem ayında millet olarak aşure geleneğimiz var. Bunu ta Hazreti Nuh'un Nuh tufanına kadar rivayetlere dayandıran bir şey var. İzah var aşure günüyle alakalı ama... Bildiğimiz o ki Ramazan'dan sonra, farz oruçtan sonra nafile oruçların en sevaplısı Muharrem'in 10'unda ve Muharrem ayında tutulan oruçlar olduğunu biliyoruz. Faaliyeten Muharrem'in 10'u hepimizin bildiği gibi acı bir tarihi gerçeğinde yıl dönümü. Peygamber Efendimiz'in torunlarından Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da sahabe arkadaşlarıyla beraber şehit edilişinin yıl dönümü. Onlara da rahmet diliyoruz, şefaatlerini diliyoruz. Allah mekanlarını cennet etsin diyoruz. Amin. Ve Muharrem ayı ve aşure günleri herkese mübarek olsun diyoruz. İnşallah dün başladık biz Ümraniye'de. 20 ayının o ayrı noktada 20 kazan aşure dağıtımımız var. Dün 3 noktada dağıttık. Koca koca kazanlar, her birinden aşağı yukarı 2000 kişiye aşure çıkıyor yani. Çok güzel. Bugün de 3 ayrı noktada Gamame Camii'nde, Santral Merkez Camii'de ve Armağan Evler Hazreti Ali Camii'nde olmak üzere 3 camimizde daha bugün şey yapacağız ve önümüzdeki hafta boyunca da 20 ayrı noktada Ümraniyelilere aşure geleneğimizi Ümraniyelilere yaşatacağız.
Çok isabetli olmuş başkanım.
Biz gönüllüyüz, biz öğretiriz. Bu proje benim belki elbette ki ömrümüz varsa belediye başkanlığından sonraki dönemlerimizde de hayırla hatırlayacağımız, yad edeceğimiz önemli hizmetlerimizden ve mutluluk duyduğumuz hizmetlerimizden birisi. Birçok okuma yazma seferberliği yaptık Milli Eğitim'le beraber yüzlerce insanın okuma yazma öğrenmesini sağladık belediye olarak.
Bu Ümraniye, onlardan farklı
Ümraniye
ama.
Ümraniye Belediyesi olarak ama bu onlardan
çok
farklı.
Çok farklı.
O da yani mantığına ve zaman kıtlığı sebebiyle detayına inmiyorum ama 6 aya kadar evvel biz bu insanları tespit ettik, evlerine giderek tespit ettik. Hem engelli, hem evinden çıkamıyor, hem de okuma yazma bilmiyor. Hem de zihinsel engeli yok. Bu 4 tane vasıf aradı, 3-4 tane vasıf aradık. Yani birçok okuma yazmayı bilmeyen var ama yani bir kursa gidebilecek durumdaysa bir projenin içinde o yer almadı o.
Şöyle
evinden çıkamayan, engelli, okula gidememiş, okuma yazma öğrenememiş ve zihinsel engeli olmayanların evine kadar öğretmen göndermek suretiyle, gönüllü öğretmen göndermek suretiyle tespit ettiğimiz 25 kişi tespit edebilmiştik ama şu anda devam ediyoruz. Belki bu engellilerin tabii psikolojisi, siz psikologsunuz yani Ömer Bey. Ömer Bey bu arada ansız parantez diyelim sevgili dinleyenlere. Çok azimli bir kardeşimiz ve mesleğini çok severek yapan bir kardeşimiz. Ben yakinen biliyorum ve tanıyorum. Ve ileride bu sahasında da gerçekten çok başarılı olacağına inandığım bir psikolog kardeşimiz.
Teşekkür ederiz.
Yani böyle İnşallah bir aracın insanların başkanım. Yüzüne karşı belki söylemek çok şey değil ama yani sonuçta marifette iltifata tabidir yani.
Layık olmaya gayret ederiz inşallah.
Şimdi siz çok iyi biliyorsunuz ki bu insanların ruh dünyaları da farklı. Bazen kendilerini de saklıyorlar. Dolayısıyla biz evlerin kapılarını çalarak tespit ettik bunları. Yani 3500 hanenin kapısını çaldık. Ama demek ki yanlış beyanda bulundular ya benzeri. Biz 25 kişiyi ancak bulabildik o kursa katılacak ve onları okur yazar yaptık. Sertifikalarını hazırladık ve geçtiğimiz 30 Kasım'da da sertifika töreni yaptık Grand Cevahir'de. Ve baştan beri bu projede bize destek olan bazı kamuoyunun tanıdığı zevat vardı. Bunlardan ikisi sevgili başbakanımızın kızları Sümeyye Hanım ve Esra Hanım. Gerçekten müteşekkiriz. Engelliler adına müteşekkiriz. Toplum adına müteşekkiriz. Gerçekten önemli bir işlev gördüler. Hem manevi olarak destek oldular bizim projemize hem de sağ olsunlar.
Öğretmen olarak görev aldılar.
Öğretmen olarak görev aldılar. Tabii ki babalarının, ailenin görevleri sebebiyle bütün her gün gelebilme şansına sahip değillerdi ama önemli olan sembolik değeri de olsa o derslere katılmasıydı. Ve diploma törenine de Esra Hanım katıldı. Sümeyye kardeşimiz Sayın Başbakanımızla beraber zannediyorum bir yurt dışındaydı ve yurt dışından geldi. Ancak buna rağmen yetişmek için azmetti ama yetişemedi. Öte taraftan Radyo Televizyon Yayıncıları Genel Derneği Genel Başkanı Hidayet Karaca Bey var. Hidayet Bey de sağ olsun başından beri bu projemizin destekçisi oldu. Metin Şentürk Bey.
Evet. Engelini aşmış kişiler de vardı programda.
Kişiler de vardı. Ve psikolog, psikiyatrist doktor, profesör doktor, psikiyatrist profesör doktor Mücahit Öztürk Bey.
Evet.
Çocuk ve yetişken, erişken psikiyatrisinde uzman bir arkadaşımız. Bunlara biz aynı zamanda onursal bir sembolik değeri olan o onursal olarak ödül takdim ettik. Onur onur ödülü diyelim öyle diyelim.
Katkılarından dolayı.
Katkılarından
çünkü maddi karşılığı evet, olamayacak yok, bir ödüldü bu.
Yani evet manevi
maddi
katkıları
olarak ölçülemeyecek.
Öte taraftan Türkiye'nin birçok dalda şöhret olmuş engelini aşmışlar var. Mesela bir zamanlar toplumun çok iyi tanıdığı gazeteci Ayşe Önal vardı. Onun kızı Şafak Pavey Hanım. Biliyorsunuz İsviçre'deki bir trafik, yanlış hatırlamıyorsam İsveç veya İsviçre neyse bir trafik, bir tren kazasında sol yani soldu herhalde. Sol bacağını ve sol kolunu kaybetti ama azmetti ve bugün Birleşmiş Milletler'de önemli bir görev üstlenmiş vaziyette. İki kolu olmadığı halde yüzme yarışması şampiyonu olanlar, çeşitli dallarda başarı sergilemiş olan Metin Şentürk Bey gibi gerçekten başarının sembolü olmuş Orada söyledi bana o 30 Kasım'daki programda dedi bir sürprizim daha var başkanım dedi. Hayırdır dedim. Ama dedi kimseye söylemiyorum dedi.
Ne dedi? Söyleyeceğiz mi can... şimdi?
Yok yok şimdi yapıyor şu anda yapıyor.
Başladınız hayırlı olsun.
Ay, yok yok benle değil yani ana haber sunumu yapacağım dedi. Vallahi nasıl yapacaksın dedim ya. Yapacağım dedi haber 24'te başladın haber dedi. 24'te haber sunumu ya. Ana haberleri sunacağım falan dedi. Yani şimdi bu başarının adı diyebileceğimiz kadar sembolleşmiş isimler yani efendim bir hız limitlerini aşıyor ve Guinness rekorlar kitabına girecek nitelikte işler yapan başarılı bir kardeşimiz.
Evet, bunları da onların
onlara
önüne
da başarı
koydunuz.
Ödülü verdik ve sonuçta ortaya gerçekten başarının bir hikayesi çıktı. O kardeşlerimize ben bu tarafını önemsiyorum yani. Ömer Bey bu tarafını önemsiyorum. O arkadaşlara bu 25 arkadaşımıza ki şimdi 150 kişi daha sırada var yani.
Duydukça geldiler.
Duydukça artıyor şimdi evet. Yani ben onun artacağını tahmin ediyorum.
Bizim duyduğumuz kısmıyla başkanım.
Evet, şu anda RAM'dan Rehberlik Araştırma Merkezi'nden Milli Eğitim'in listelerini alıyoruz. 150 tane daha. Bu sefer limiti biraz daha şey yapıyoruz. Evden çıkamayanlara gitmiştik daha evvelden. Şimdi evden çıkıyor olsa bile engelliyse biz onu o tembelliğini aşmaya çalışıyoruz.
Evet.
Şimdi esas benim söylemek istediğim onlara biz okur yazarlık vasfı kazandırdık eyvallah tamam. Ama Ümraniye Belediyesi olarak yapmış olduğumuz bu okur yazar sertifikasını alma okur yazar olma özelliğini kazanmalarının yanında bence çok daha önemli bir şey elde ettiler. Hayata tutunmayı öğrendiler.
Evet, tam onu
hayata
soracaktım
hayata tutundular. Yani bence bu tarafı daha okur önemli. Yazarlık vasfını geçti.
Evet, şimdi okuyup doktor
evet,
olmak isteyenler,
evet,
avukat
evet,
olmak
okur yazarlık
isteyenler,
bakkal açmak
isteyenler.
Aynen öyle bir değil tanesi mi? Var. Sormuşlar da arkadaşlar yani neyi hayal ediyorsun Eyüp Efendi 44 yaşında, 45 yaşında. Çanakkale'de okuyan oğluma mektup yazmak, ona sürpriz yapmak istiyorum diyordu. Ama şimdi matematik öğrendi, toplama, çıkarma, bölme, çarpma öğrendi. Şimdi bakkal dükkanı açacağım diye.
Çok güzel.
Ya bir başka kızımız, evet. Bir başka kızımız 18 yaşında şunu diyebiliyor. Yani Ömer Bey, hangi sağlıklı insan bunu der? Ben iyi ki engelliymişim. Niye söylüyor bunu? Çünkü bu kadar güzel insanlarla başka türlü tanışamazdım.
Evet. Çok manidar.
Yani tabii ki engelli olduğu için şey yapmıyor ama engelli oluşunu bile unutuyor. Bu kazandığı o okuma yazmanın yanında çevreye açıldı, ortama açıldı, sosyal çevreye açıldı, hayata tutundu.
Bunlar çok önemli.
Ve hayata tutunmasını da engelli oluşu hayata tutunmasını engelledi. Ama aynı zamanda böyle güçlü desteklerle hayata tutunmasına sebep yine engelli oluşu sebebiyle oluşu sebebiyle engelli oluşuna bile iyi ki engelliyim.
Belki şöyle de düşünebiliriz.
Evet, yani iyi ki engelliyim diyebiliyor yani.
Süreci müsaadenizle evet. Şöyle de okuyabiliriz başkanım. Bizim onlara ulaşmamak bizim engelimizdi.
Evet.
Siz bu engelimizi kaldırdınız. Onlara ulaşıp evet, onlarla aramızdaki engelleri kaldırdınız.
Ha, bu proje bir şey daha. Evet, bu proje bir şey daha kazandırdı. O da şu. Şu anda binlerce, on binlerce okuma yazma bilmeyene yeni projeler üretiliyor. Yeni projeler üretiliyor Milli Eğitim tarafından ve bu projelerle evlerine onlara giderek öğretmenlere bunlar zimmetlenerek okur yazar olmaları sağlanma projeleri hayata geçiyor.
Bunu bunlar bizzat, çok önemli.
Bizzat Milli Eğitim Müdürü bizim o sertifika programımızla bize teşekkür ederek ve kendilerine böyle bir ufuk açtığımız noktasındaki söylemlerine dayanarak söylüyorum.
Evet.
Yani belki şey küçük, sayı küçük. Ama
etkisi çok büyük.
Etkisi inanıyorum ki o
deniz yıldızı
evet,
misali.
Evet, aynen öyle.
Evet, onlar için
i̇nşallah,
çok şey değişti.
İnşallah daha nicelerini yaparız. Biz sadece, engellilere sadece bunları yapmadık. Yani bunları saymaya kalksam saatlerce tabii. Burada konuşuruz. Bir kere ilk engelli aracını, asansörlü engelli aracını yapan ve hizmete sokan belediyeyiz. Sonra ikincisini yaptık, sonra üçüncüsünü yaptık. Şu anda alo deyince engelli kardeşlerimiz evlerinden alınır tekerlekli sandalyeli asansörlü araçlarımızla, nereye gidecekse götürülür ve geri getirilir. Onun için bu noktada
onlar adına yani, biz de Allah razı olsun yani, diyoruz başkanım.
Yeni yaptığımız bir kültür merkezimiz, daha doğrusu daha önce var olan bir kültür merkezimizin dizaynını değiştirdik, formatını değiştirdik ve engelliler kültür merkezi haline getirdik onları.
Bu da bir ilk oluyor
evet,
galiba.
Evet, onları şu anda orada Gülten Soyak Kültür Merkezi'nde çeşitli kurslar veriyoruz. Çeşitli özellikler kazandırıyoruz, beceriler kazandırıyoruz ve oraya gelip orada hoşça vakit geçirmelerini temin etmeye çalışıyoruz engelli kardeşlerimizin. Evet.
Bu sosyal belediciliğin günümüzdeki sadece yansımaları.
Birer böyle bukle sunuyorum. Yoksa daha bunun geniş açtığımız zaman evet, tabii detayları çok
muhakkak. Biraz da kültür fazla merkezlerindeki, bilgi evlerindeki çocuk evet, kulüplerinden bahsedersek. Şimdi sadece psikolojik yani ruh sağlığı bağlamında, toplumun ruh sağlığı yani ruhunu iyileştirmeye yönelik evet, yaptığınız çalışmalar bağlamında. Mesela ben sizin kültür sanat rehberi programınızdan geçen haftalarda da bahsetmiştim, hı-hı, ama bu hafta siz gelmişken yıllık programdan ben sadece, hı-hı, geçen hafta aralığı bahsetmiştim. Evet, ama evet, mesela Aralık ayı çocuk psikolojisi olarak görüyorum. Şubat ayı kadın psikolojisi konusunda seminerler var kültür merkezlerinizde. Mart ayında aile psikolojisi, daha sonra iletişim psikolojisi ve Nisan ayında kutlu doğum ve aile hayatı Peygamber Efendimizin hani biraz daha manevi atmosferde manevi psikoloji dediğimiz manevi rehberlik çalışmaları, hı-hı, olacak gözüküyor.
Evet.
Ve Mayıs ayında da Gençlik Haftası biliyorsunuz sayın dinleyicilerimiz. Evet. Orada da galiba kültür merkezlerimizde bu konularda onlarca seminer var. Liste burada çok uzun.
Evet.
Hani belki buradan değil Ümraniye Belediyesi'nin web sitesinden bunları takip etmek daha doğru olur. Çünkü bunları okumaya kalksam başkanım çok, hı-hı, ciddi başlıklar. İşte evet, çocuk gelişiminden evlilikte zor dönemlere sınav kaygısından Peygamber Efendimizin çocuk sevgisine kadar onlarca
evet,
konu var.
Evet.
Bunlar da toplum ruh sağlığını geliştirmek için, korumak için, güçlendirmek için, hı-hı, güzel başlıklar. Teşekkür ederiz.
Yani Ümraniye kültürdeki belediyemizin kültür merkezlerinde kültüre, sanata, edebiyata vesaireye, ne bileyim tiyatroya, sinemaya meraklı olan, kültürel etkinliklere meraklı olan insanların haftanın hangi günü, ayın hangi günü, ya ben bugün bu akşam bir etkinliğe gitsem dediği zaman Ümraniye Belediyesi'nin kültür merkezlerinde birden çok o akşam izleyebileceği bir program, görebileceği, hı-hı, dinleyebileceği bir program mutlaka vardır. Bu açıdan zengin bir belediyeyiz. Gerçekten kültür dünyasına çok katkı sağladığımıza inandığımız projeler gerçekleştirdik. Bundan, hı-hı, sonra da gerçekleştirmeye evet, devam edeceğiz.
Bunlar zaten toplumun ruh evet, sağlığını tabii, güçlendiren tabii, eğitimler, seminerler, evet, faaliyetler. Evet, evet. Bir projeniz daha var başkanım. Hı-hı. Bu yeni açmaya başladığınız kadın sığınma evi. Buranın misyonu ne? Neler planlıyoruz? Bu insanlar niye buraya düşecekler? Evet. Niye düştüler? Niye böyle evet, bir ihtiyaç var?
Yani
neler bozuluyor? Aile mi çatır evet, diyor evet, bu hale geliyoruz. Biraz tabii, bunları da konuşalım istiyorum.
Seçtiğimiz kelime bile işin vahametini anlatmak evet, bakımından ciddi bir sözcük. Düşmek. Yani buraya nasıl düşüyorlar? Yani gerçekten düşmektir. Çünkü hiç kimse aile huzuru bozulsun istemez.
Evet.
Hiç kimse ailede huzur varken efendim ben gideyim de kadın sığınma evinde kalayım falan demez yani. Biz de çok doğrusu çok mutlu olarak yapmıyoruz yani bu kadın sığınma evini. Anayasa gereği, belediyeler kanunu gereği 50 bin nüfusu 50 binden yukarı olan belediyelerin yapması gereken hizmetlerden birisi. Ve şu anda çok az belediyede var ve biz de yaptık gerçekten dört dörtlük bir 300 metrekarelik bir kadın sığınma evi yaptık. Her şeyi olan çok modern. Tabii istiyoruz ki şeysiz ruhsatsız da çalıştırmayalım. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden her türlü standartlara uygun olduğunu belgeleyen ruhsatımızı alıp ondan sonra girmek istiyoruz. Çünkü bazıları ruhsatsız olarak da bu hizmeti görüyorlar. Yani mümkün göre ama biz dört dörtlük olsun istiyoruz. Yaptık bitirdik. Adresini vermiyoruz tabii. Biraz saklı olmasında fayda var. Sonuç olarak buraya çeşitli ailevi sebeplerle evinden çıkmış olan ya da gidecek bir yeri olmayan eşiyle kavga etmiş ya da eşi tarafından dışarıya bırakılmış, çoluğuyla çocuğuyla dışarıda kalmış kadınlarımızı hıfz edeceğimiz, koruyacağımız, misafir edeceğimiz bir mekan burası. Başına da bir avukat hanımı da atadık, oraya görevlendirdik. Başka görevliler vesaireler. Fiziki olarak modern bir yer yaptık. Ama gönlüm oraya hiç kimse gelmesin istiyor.
İnşallah. Bunun için neler yapmak lazım?
Oraya gönlüm hiç kimse gelmesin istiyor. Evet, çok modern. Geldiği zaman maddi olarak huzurlu bir şekilde oturup kalabilecekleri, dinlenebilecekleri, ama inanıyorum ki mekan ne kadar güzel olursa olsun oraya gelen insanların ruh dünyaları fırtınalı oluyor. Dolayısıyla buraya gelmemesinlerini temenni ediyorum. Ne yapmak lazım?
Evet, yani burası çok
esas önemli. Anlatmak istediğinizde, herhalde sormak istediğinizde o. Yani tabii siz bu noktada çalışmaları olan bir psikologsunuz. Hatta bu noktada şeyiniz de var, yani servisleriniz vesaireleriniz var. Ben bunları da buradan söylemekte fayda mülahaza ediyorum sevgili dinleyenlerime. Ve gerçekten çok gayretli bir çalışma da sergiliyorsunuz. Biz de belediye olarak, şimdi ayda aşağı yukarı 500 civarında insan evleniyor bizde. Yani Ümraniye Belediyesi'nin nikah sarayında senede 5000-6000 civarında nikah yapılıyor. Bu işte bu ne demek? İşte ayda yaklaşık 500 civarında insan evleniyor demek. 500 sayısı tabii çok ciddi bir rakam. Yani tabii. 500 tane yuva kuruluyor. 500 tane aile kuruluyor.
Ve maalesef başkanım, evet, TÜİK'in rakamlarına göre 5 aileden birisi, 5 yeni çiftten birisi bir sene içerisinde boşanma kararı alıyor. Bu çok korkunç.
Şimdi Ömerciğim, tabii sen de evlisin, çoluk çocuğun var. Biz de evliyiz yıllardan beri, torunlarımız var.
Allah bahsettin.
Şimdi ya bu arada yaşlı değilim, onu söyleyeyim, yani böyle torun var deyince... Hala 18'indeyiz yani. Yani 30'u yeni devirdik. 35'e doğru gidiyoruz işte.
Başladım.
Tabii espri yapıyorum. Yaşımızı söylemek gibi, söylememek gibi bir hastalığımız yok. Her yaşın kendine göre tecrübesi ve güzelliği vardır. 50'li yaşlardayız ama sonuç itibariyle iki tane de torunumuz var yani. Tatlı mı tatlı? Hepsi tatlı oluyor diyorlardı ama yaşadık gördük ki hakikaten tatlı.
Torun sevgisi evlat sevgisinden
yani
farklı
öyle,
diyorlar.
Öyle oluyor diyorlardı.
Ama aile huzurlu olunca başkanım.
Huzurlu olunca. Şimdi 500 tane nikah kıyıyoruz ayda. Şimdi Ömerciğim, ben düşünüyorum, zaman zaman da söylüyorum. Yani şimdi bir bisiklet alıyorsunuz. Bisikleti ehliyetsiz kullanmaya kalkarsanız trafik polisi çevirir sizi. Motosiklet alıyorsunuz, ehliyetsiz kullanmaya kalkarsanız trafik polisi çevirir sizi. Niye? Kaza yaparsınız. Trafik kazası yaparsınız. Veya araba aldınız, arabaya bindiniz, direksiyona geçtiniz, araba kullanıyorsunuz. Arabayı velev ki çok iyi kullansanız bile o çok iyi kullandığınızı vesikalandırmanız lazım. Adına ehliyetname diyorlar.
Evet.
Adına sürücü belgesi diyorlar. O belgeyi almanız lazım. Çok iyi biliyorum ben canım ya, gerek var mı? Hayır. Ben göreyim diyor devlet. Ben göreyim bakalım, sen biliyor musun?
Bu arabayı sürmeye ehil misin?
Evet, bu arabayı sürmeye ehil misin? Göreyim diyor. Ama şimdi iki tane insan bir araya geliyor. Yeni bir aile kuruyor, yeni bir yuva kuruyor. Ama tabii hiç sormuyoruz delikanlı. Yani bu hanımı nasıl idare edeceksin?
Bu işe ehil misin? Bu uzun bir yolculuk.
Sormuyoruz. Yani belki sorsak aileler olarak şunu soruyoruz. Ya bir dakika, para durumun nasıl yani falan filan. Ya kardeşim, yani parayla bitmiyor ki bu iş ya. Yani onun bir ruh dünyası var, senin bir ruh dünyan var. Onun bir fırtınalı ruh dünyası var, senin bir fırtınalı ruh dünyan var. Yani onun arzuları, istekleri, hayalleri var. Senin arzuların, isteklerin, hayallerin var. İşte bunları mezcedecek ve uyumlu bir şekilde eve huzurla gireceğin ve evde huzur içerisinde oturacağın, oturmak isteyeceğin bir yuvayı nasıl kurarsın, nasıl devam ettirirsin? Gel kardeşim, sana biraz bilgi verelim demiyor.
Yani ehliyet sınavında veriliyor. Kursa gireceksin,
evet,
şartı
yani
var.
Motorun yağı nasıl değiştirdiğine kadar şey yapıyorsun ama
sınava da yani, sokuyorlar.
Hanım küserse onunla nasıl barışırsın öğretmiyoruz yani.
Evet.
Veyahut da eşin küserse onunla onun nasıl gönlünü alırsın
ve mutluluğunuzu nasıl arttırırsın?
Yani veya birlikte nasıl huzur içerisinde yaşanır, Bunu öğretmiyoruz.
Çocuklar nasıl yani, yiğittir?
İşte parası var mı? Ekonomik durumu iyi mi? İyi. Tahsille mi? Üniversite mezunu, doktor olmuş, avukat olmuş. Ya kardeşim bunların hiçbirinde aile yuvası nasıl idare edilir falan öğretilmiyor yani. Ha bu ne demek? Elbette ki bir takım şeyler lazım. Hem fiziken yani iki insan evleniyor. Kan durumundan tutun da ruh dünyasının analizine kadar lazım gelen. Yani ruh dünyası uyuşmuyorsa, kan uyuşmuyorsa hayır kardeşim evlenmeyin. Yani senin biraz sahana giriyorum Ömerciğim ama kusura bakma. Zaman darlığı sebebiyle böyle otomatik pilottayım. Tabii sevgili izleyenler Ömer'den aldım Ömer'e satıyorum yani gördüğünüz gibi. Yani
başkanım ama sizi de buraya davet etmemizin en önemli sebepleri sizin toplum ruh sağlığı ile ilgili vizyonunuzun evet. geniş olması. Evet. Ben evet. bu örneği evet. sizden araba evet. örneğini, ehliyet örneğini önceden duydum. Gittiğim her yerde bunu dinlendiriyorum. Evet. Bu gerçekten çok önemli. Evet. Yani biz bir insana arabayı verirken bile işte fiziki şartları, sağlık şartları yönünde mi dediğiniz gibi bakıyoruz. Sonra eğitim veriyoruz, sonra kurs veriyoruz, sonra evet. sınavdan geçerse veriyoruz. Ama şu an evlilikte bir kan tahlili güle güle.
Yani.
O kadar. Evet. Bir ciğer filmi güle güle. Yani bu insanların psikolojik olarak bir analiz yapıldı mı? Birbirlerine uygunlar mı? Birbirleriyle oturdukları zaman bir ömür boyu gidebilecekler mi? He, uygun değilse hemen ayrılın demiyoruz biz. Kan evet, tahlilinde uygun evet. çıkmazsanız hemen ayrılın demiyorlar. Evet. Şunları tedavi yöntemlerini deneyin evet, diyorlar. Evet. Biz de bunu demeliyiz bence. Hı. İki çift bir araya geldi ve uyumsuzluk noktaları analizden sonra ortaya çıkınca sizin bu noktalarınızı güçlendirmeniz önerisinde bulunmalıyız ki baştan yola sağlam çıksınlar.
Evet.
Bu birinci basamak evet, olmalı diye evet, düşünüyorum dediğiniz evet. gibi.
Yani sonuç itibariyle yani birçok aile yuvası, birçok yuva diyalogsuzluktan gidiyor.
Maalesef.
Dolayısıyla bu diyaloğu kurmanın yöntemlerini gençlere öğretmek lazım.
Eğitimlerle, seminerle. Eğitimlerle. Yani, belki bir evlilik
yani
okulu.
Sadece, evet, evlilik okulu gibi. Yani keşke kanun, keşke medeni kanun, evliliğin şartları içerisine.
Böyle bir okulu da koysa.
Evliliğin şartları içerisine. Hani 18 yaşını dolduracak, işte şu olacak, bu olacak falan filan da. Keşke bu şartların içerisine bir de eğitim şartını getirse. Nasıl ilköğretim okulu mezun olmak şartlardan birisiyse, herkes ilkokulu bitirmek zorundaysa, 8 yıl okumak zorundaysa, yani şu anda liseyi mecbur hale getirme çalışmaları yapılıyorsa, yani aynı şekilde
evliliğinde bir eğitim
olması lazım. Öncesinde de bir eğitim olması lazım. Yani bunu nasıl formüle ederler? Yani etmek
Avrupa'da
de çok kolay.
Avrupa'da örnekleri var başkanım.
Çok kolay yani Ömerciğim o kadar kolay ki yani sonuçta yani dese ki belediye olarak kardeşim her bir evliliğe adım atan çiftleri siz 10 saat eğitimden geçireceksiniz dese bize 500 insanı 10 saat eğitimden geçirmek, 20 saat eğitimden ya da bir aylık eğitimden geçirmek çok kolay. Yani birçok belediyemiz için çok kolay. Onun dışında Milli Eğitim'e bu görev verseler, Milli Eğitim'in okulları, yani okul dediğiniz illa bir yeni okul yapmanız gerekmiyor ki kardeşim. Yani akşam saat 5'ten boş. Sonra okulların hepsi boş.
Yapılabilir.
Yani boş, cumartesi boş, pazar boş. Yani sonuç itibariyle zaten bu insanlar çalışan insanlar. En müsait zaman cumartesi, pazardır. Veya akşam saat 6'dan sonraki zaman dilimidir. Yani bir şekilde bu gençlere yazık. Bu gençler bin bir meşakkatle, bin bir zorlukla, bin bir masrafla
aynen öyle.
Ve bin bir hayalle en önemlisi.
Hayaller yıkılıyor.
Yani bin bir hayalle yuva kuruyorlar. Sonra eften püften şeylerle ben her nikahta gençlere bazı tavsiyelerde bulunuyorum.
Çok önemli.
Yani belki 3-5 dakika onları meşgul ediyorum ama onlara şunu söylüyorum. Yani sevgi tamam sevgi olmadan olmaz da be kardeşim saygı olmadan sevgi de olmaz. Saygı dediğin nedir? Saygı seni çok sayıyorum. Bu mu yani? Ondan sonra ufacık bir kusurunu gördüğü zaman kafasında kafasının etini ye, başının etini ye. Bu mu saygı? Değil. Hoşgörü. Hoşgörü. Yani hoşgörülü olmazsak ya kardeşim hangi birimiz eksiksiz, eksi tamız yani? Hangi birimizin noksanı yok? Hangi birimizin yanlışı yok? Hangi birimiz eksiklerden azadeyiz, kurtulmuşuz? Dolayısıyla hoşgörü olacak ya. Hoşgörülü olacak.
Anlayışlı.
Eşler telafi. Anlayışlı olacak, hoşgörülü olacak. Hem bu kendi aralarında hem de ailelerine karşı, birbirlerinin ailelerine karşı bu çok önemli. Türk toplumunda bu çok önemli. bizim geleneklerimizde bu çok önemli. Gençlere bunları anlatıyoruz ama dediğiniz gibi aile okulu kurmamız lazım, sadece biz değil. Yani keşke yasa bunu amir olsa da evlilik adımını atan, evlilik adımına. Ne olacak, her türlü aslında yapıyorlar kardeşim. 10 saatte bunu ayırsalar, 20 saatte bunu ayırsalar. Yani nedir ki? Çok zor bir şey değil. Ama mutlaka lazım diye düşünüyorum.
Bazen belediyelerin bu sosyal projelerdeki önce yaklaşımları devlete örnek oluyor. Çeşitli projeleriniz, mesela belki sizin şu biz gönüllüyüz, biz öğreniriz projesi yarın bir gün devlet politikası haline gelebilecek, evet, örnek bir proje olabiliyor. Evet, belki yerel yönetimlerin
yapacağız
de sosyal
belediyesi,
belediyecilik anlamda benzer
i̇nşallah
projeleri
yapacağız,
ortaya
yapacağız
çıkarmaları faydalı
sadece
olur.
Sadece vakit doldu zannediyorum. Benim de cuma bugün, onun için ayrılmam lazım ama sadece bir iki cümle daha söylemek istiyorum. Bu okul, aile okulu, aile eğitimi, çocukların evliliğe hazırlanması, gençlerin evliliğe hazırlanması. Eskiden, belki 50 yıl evvel, eski kültürde bu aile içerisinde halledilen bir meseleydi.
Tabii.
Aile içerisinde halledilen bir meseleydi. Çünkü gençler evlendiği zaman genellikle işte anasının babasının yanında, efendim, büyük aile modeli içerisinde, o model içerisinde o aile içi ilişkilerle problemleri halletmesini göre göre ya da işte yüz yüze bakalım utanır hesabı, anasının babasının yanında bir takım şeyleri problem etmekten çekinerek vesaire ha başka problemler de getiriyordu kaynana gelin hikayeleri ama yani sonuçta birçok sorun,
bu kadar boşanma yoktu.
Evet, tabii birçok sorun aile büyükleri tarafından
çözülüyordu
ve çözüm yolları öğretiliyordu.
Aynen.
Ama şimdi 18 yaşındaki genci pat evlendiriyoruz. Ondan sonra ehliyet vermeden aynen arabanın direksiyonuna geç diyoruz. Ondan sonra ayrı bir yuva, ayrı bir ev.
Niye kaza
zaten
yaptıysan?
Kardeşim niye ondan sonra kaza yaptın, niye geçinemediniz? Yani bir eğitim şart.
Avrupa bunu bizden önce görmüş, evet, başkanım.
Evet.
Ben bunun filmini de izledim. Evet. Kolay evlilik
diye. Yani üniversitelisine de lazım bu.
Tabii ki.
İlkokul mezununa da lazım bu.
Çünkü ve maalesef bunu Avrupa'da maalesef diyorum yani kilise yapıyor. Katolik kilisesi nikah işlemlerini yürüttüğü için diyor ki sen şu evlilik okulundan geçeceksin kardeşim. Geçtin, sınav yapıyorum. Süreçte sizi uygun görmedim, bir daha başa döndürüyorum. İkinci kez, olmadı üçüncü kez. Evet. Sizi ehil görene kadar ben nikah tarihi vermiyorum. İnsanlar da bunu bilerek ona göre düğün törenlerine tarih alıyorlar. Diyorlar ki 10 haftalık, yani 10 günlük eğitim var, 2 haftalık eğitim var. Ondan sonra düğün var. Yani düğünün 15 gün öncesinde eğitime gireceklerini bile bile bu müracaatta bulunuyorlar. Ne oluyor? Yani onların eskiden önemsemediği şey aileydi. O gün biz önemsiyorduk.
Evet.
Bugün biz aileyi maalesef önemsemez duruma getirdik ama onlar, evet, önemsiyor.
Ya çok güzel bir şey yapıyorlar. Ben bunu bilmiyordum mesela. Avrupa'da böyle bir
çok
örnek
ülkede
olduğunu
var ve kilise yapıyor.
Evet. Yani,
kilisenin yapması da çok manidar. Biz de Diyanet'in böyle bir şey yapacağını düşünemiyorum yani.
Yani bizim de herhalde bazı şeyleri aşmamız lazım artık. Yani kafamızdaki tabuları yıkmamız lazım.
Aynen.
Yani kilisenin yapıyor olmasını fevkalade ben de önemli buluyorum ve doğru da buluyorum. Yani çünkü bazı şeyleri sadece maddi kelimelerle anlatmak zordur. İşin içerisine manevi atmosferi de yaşatmak ve koymak güzeldir. Dolayısıyla kilisenin yapmasının daha tesirli olduğunu Batı için düşünüyorum. Bizde de pekala o gönül insanlarının ve akıl kişilerin ve gerçekten herkesin saygı duyduğu zevatın bu hizmeti yapıyor olması herhalde daha faydalı olur. Keşke
muhakkak
onlardan yararlanabilsek. O
bu da gönül, bir çağrı olsun.
Gönül dostu büyük zevatın gençlere bu eğitim vermesi noktasında keşke o günleri görebilsek. Yani
bu güzel. Evet. Evet, zamanda evet, bir dua evet, olsun, evet, bir çağrı evet, olsun.
İnşallah.
İnşallah temennimiz toplumun
inşallah
bu kanayan yarasının bir an önce durdurulması. Bunun
evet,
için herkesin üzerine düşen görevler var. Çünkü bir yuva yıkılmıyor sadece, işte dediğiniz gibi
evet,
aileler,
yani onların
hayaller,
hele bir de çocuk, hele bir de çocuk varsa aman yarabbim, yani var. Onlara ne acıyorum. Allah kimsenin evladını yetim bırakmasın.
Amin.
Allah kimsenin evladını yetim bırakmasın. Ama bir de ana baba sağken çocukların yetim kalması var ya, çocukların ruh dünyasını hayal edebiliyor musunuz yani siz? Yani buna kimin hakkı var yani?
Çok yaşıyoruz. Çok geliyor öyle vakalar.
Yani buna kimin hakkı var ya? Yani kusura bakma kardeşim. Yani anasın babasın. 1,5 yaşında 2 yaşında çocuk. Biz birbirimizi sevmedik. Birbirimizi anlaşamıyoruz. Niye anlaşmaya çalışmıyorsun ya? O çocuktan önce düşünseydin ya onu. Ya bazı şeyleri de aşman lazım. Nedir yani? Seni rahatsız eden ne? Seni rahatsız eden çok önemli kırmızı çizgilerdeki hatalar değilse ötekilerini telafi etmen lazım. Onlardan da ruju edip tatlı bir hayatı, düzgün bir hayatı ve anlaşabileceğiniz bir hayatı kurmanız lazım. Yazık değil mi o çocuklara ya?
Çok yazık
hani,
oluyor.
Allah göstermesin. Ana ölüyor, baba ölüyor. Eyvallah, tamam. Yani yapacak bir şey yok. Kabul edilebilir bir yapacak yetimlik. Bir şey. Ama ana baba sağken efendim geçinemediler, anlaşamadılar, ayrıldılar. Çocuk sığınma evlerine, çocuk bakım evlerine, efendim sosyal hizmetlerin işte şeylerine ya da aile büyüklerinin yanında sığıntı gibi ruh dünyalarında fırtınalar. Ondan sonra o çocuk büyüdüğü zaman o çocuktan sen sağlıklı hareket bekle. Olmaz
mı? Toplum ruh sağlığını korumak için çeşmenin yani başına bütün, tutmak lazım.
Evet, bütün anneler, aile, babalar, genç evliler aklımızı başımıza toplayıp geçinmenin yolunu bulmamız lazım.
Evet, Allah'tan şimdi psikoloğa gitmek normalleşti.
Evet, evet.
Gelip birçok sıkıntısını çözen çiftler var.
Evet.
Bir kısmını orada direkten döndürebilme şansını Rabbim inşallah, bize nasip etti. İnşallah. Ama bir kısmı bizden habersiz ve ben onlar için vebal hissediyorum.
Evet. Yani şunu onlara o zaman salık verelim Ömerciğim. Yani başınız ağrıdığı zaman doktora gidiyorsunuz, ilaç alıyorsunuz. Efendim dişiniz ağrıdığı zaman ilaç alıyorsunuz veya alıyoruz. Veya işte şeker hastasıysak her gün alıyoruz. İlaç alıyoruz. Hı hı. Yani sonuçta şeker hastası olduğumuz için ömür boyu ilaç kullananlar var, insülin kullananlar var. Kardeşim bundan rahatsız olmuyorsun, bu ilaçları kullanmaktan rahatsız olmuyorsun veya kalp hastasısın, kalp ilaçları kullanıyorsun bir ömür boyu, bundan rahatsız olmuyorsun ama ruh dünyanda fırtına var. Kardeşim bunu nasıl çözeyim diye doktora gitmekten çekiniyorsun veya psikiyatrik olarak bazı problemlerin var, bunu çözmede doktora gitmekten çekiniyorsun veya ilaç kullanmaktan çekiniyorsun. Yani şeker hastalığı ne kadar doğalsa bana göre bu da o kadar doğaldır.
Aynen öyle. Yani hani araba ehliyeti dedi ki, arabanın lastiği inince nasıl
onun için doktora gitmek ne kadar lazım bir şeyse bunun için de psikoloğa gitmek veya psikiyatriste gitmek işin durumuna göre tabii ve psikiyatrist ilaç verdiyse onları kullanmak veya psikolog önerilerde bulunduysa onlara uymak o kadar elzem bir şey kardeşim, git.
Eskisinden daha iyi katılım sağlanıyor. Eskisinden inşallah daha çok önemsiniyor. Toplum inşallah bu konularda seminerlerinin sayesinde bilinçlendi. Hı. Bunların normal şeyler olduğunu fark etti. Kültür merkezlerinin bu konuda çok iyi bir misyon tamamladığını düşünüyorum. Yani
İnşallah.
Biraz daha toplumda doktora gitmek normalleşti. Eskiden çok anormaldi. Ben deli miyim diyorlardı. Ama şimdi
ne alakası var yani?
Ama o kültür merkezlerindeki seminerlere katıla katıla ya bunlar herkesin başına girebilir şeylermiş gibi oldu.
Doğru.
Ben toplum ruh sağlığını korumaya, güçlendirmeye yönelik bu vizyoner bakışınızla, sosyal belediyecilik ve yerel yönetim anlayışınızdaki öncü yaklaşımlarınız ve tutumlarınızdan dolayı sizi tekrar tebrik ediyorum. Buraya kadar bu önemli günde bizi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ediyorum.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Bugün de Cuma. Cuma namazından sonra 3 noktada de artacağız. Ümraniyemizin 3 noktasında ve hafta boyunca da 20 noktada aşure dağıtacağız. Genç evliler aşure yapmayı bilmiyorlar. Bizim aşurelerimiz gelsinler, yesinler.
Afiyet olsun diyelim.
Gençler, probleminiz olduğu zaman problemlerinizi uzmanlarla müzakere etmekten ve onlardan görüş ve öneri almaktan çekinmeyin diyelim. Öyle noktalayalım değil
mi? Teşekkür ederiz.
Peki, sağ olun.
Cumanız mübarek olsun efendim. Hayırlı cumalar diliyorum.
Psikoloji frekansı. Hazırlayan ve sunanlar Ömer Akgül, Enise Akgül. Psikoloji frekansı.